Afgan, Frederick Forsyth.
Ayrım 36.
17. dizi, sayfa 357. 17. kısım. David Gundlach dünyanın en iyi işine sahip olduğunu düşündü. En iyi ikinci işi olduğu kesindi. Kolunda ve apoletinde dördüncü altın şeridin olmasını ve bir geminin kaptanı olmaya tercih ederdi. Ama ikinci kaptan olmak da onu mutlu ediyordu. Bir Nisan akşamı büyük köprünün sancak tarafında durmuş, 60 metre aşağısında kalan yeni Brooklyn terminalinin rıhtımının üzerindeki insan kalabalığına bakıyordu. Brooklyn ona tepeden bakamıyordu. Tam tersine o bir binanın 23. katına eş bir yükseklikten semtin neredeyse bütününü görebiliyordu. Buttermilk Channel'da o akşam açılan 12 numaralı rıhtım küçük değildi ama bu gemi rıhtımı neredeyse tamamen kaplıyordu. 345 metre uzunluğundaki, 41 metre genişliğindeki ve suyun altında 10 metre yüksekliğiyle dünya denizlerinde seyreden en büyük gemiydi. Terfi ettiği günden beri ikinci kaptan Gundlach gemiye ne zaman baksa her defasında onun daha azametli olduğunu düşünüyordu. Çok aşağılarda öfkeli ve sinirli göstericilerin terminal binasının öte tarafındaki sokaklarda açtığı pankartları görebiliyordu. New York polisi büyük bir başarıyla tüm terminal binasının çevresini kontrol altına almıştı. Terminalin deniz tarafında dolaşan liman polisine ait botlar göstericilerin tekneyle yaklaşmalarını engelliyordu. Gerçi yaklaşmayı başarsalar bile bu hiçbir işlerine yaramazdı. Dev transatlantin çelik gövdesi su yüzeyinden yukarıya bir kale gibi yükseliyordu. En alt lombarlar su seviyesinden yaklaşık 15 metre yukarıda kalıyordu. Bu nedenle o akşam transatlantiye binecek olan yolcular bunu büyük bir gizlilik içerisinde yapabileceklerdi. Aslına bakılırsa yolcular göstericilerin umurunda bile değildiler. O ana dek transatlantiye alt kademede çalışan görevliler, yani stenograflar, sekreterler, yardımcı diplomatlar, özel danışmanlar, kısacası bu dünyanın güç ve iyilik timsallerinin görünüşe göre açlık, yoksulluk, güvenlik, ticari engeller, savunma ve ittifak konularını ancak onların da bulunduğu bir ortamda konuşabilecekleri küçük memurlar alınmaya başlamıştı. Güvenlik konusunun aklına gelmesiyle David Gundlach alnı kırıştırdı. Diğer denizci arkadaşlarıyla birlikte sabahın erken saatlerinden beri gün boyunca gizli servis ajanlarına transatlantiğin her santimetre karesini göstermişlerdi. Ajanların hepsi birbirine benziyordu. Hepsi de dikkatle kaşlarını çatıyor, hepsi de vericilerin gizli olduğu ceket kollarına doğru konuşuyor ve hepsi de kulaklarındaki onlarsız kendilerini çıplak hissedecekleri kulaklıklara gelen yanıtları dinliyordu. Gundlach en nihayetinde hepsinin profesyonel birer paranoyak olduğu sonucuna varmıştı. Neyse ki adamlar hiçbir yanlış bulamamışlardı. 1200 kişilik mürettebat güvenlik kontrolünden geçirilmiş tepeden tırnağa aranmıştı ve içlerinden kuşku uyandıran tek bir kişi bile çıkmamıştı. Birleşik Devletler Başkanı ve First Lady için ayrılmış olan Grand Duplex daire mühürlenmiş ve didik didik arandıktan sonra gizli servis tarafından korumaya alınmıştı bile. David Gundlach bu güvenlik önlemlerini henüz ilk defa tanık olduğu halde bu koruyucu kozanın başkanı her dakika sarmaladığına inanmıştı. Saatine baktı. Yalnızca 2 saat sonra 3000 yolcunun gemiye alınma işlemleri tamamlanmış ve 8 devlet başkanı da gelmiş olacaktı. Londra'daki diplomatlar gibi o da hayranlık içerisinde dünyanın en büyük ve en itibarlı zirvesi için dünyanın en büyük ve en lüks transatlantini kiralama ve New York'tan Southampton'a 5 günlük bir yolculuk düzenleme fikrinin ne kadar basit ve dahice bir çözüm olduğunu düşünüyordu. Bu hile her yıl G8 konferansını kargaşaya çevirmeyi amaçlayan bütün güçleri şaşırtmıştı. Olabilecek her dağ tepesinden, her adadan daha iyi olan, üstelik de 4200 kişiyi alabilen Queen Mary 2 dokunulmazdı. Transatlantik New York'a veda amacıyla derinden derinden düdüğünü öttürdüğünde, Gundlach köprüde kaptanın yanında duracaktı. Kendisi 4 Mermaid Pod motoru gerekli hıza getirirken Queen'in kaptanı da işletme panosundaki incecik bir manevra koluyla Transatlantik'i East Nehri üzerinden onu bekleyen Atlantik Okyanusu'na sürecekti. Gemi 360 derece dönebilecek hassaslıkla bir kontrol sistemine ve esnek arka podlara sahip olduğundan kendisini terminalden çıkaracak römörkörlere gereksinimi yoktu. Oldukça doğularında Countess of Richmond Kanarya Adaları'nın yakınından geçmekteydi. Geminin sancak tarafında kalan ve pek çok Avrupalının kendi ülkelerindeki kar ve yağmurdan kaçıp Kuzey Afrika sahilinin sıcacık Aralık güneşinin tadını çıkarmak için geldikleri bu tatil adalarını gemiden görmek mümkün değildi. Yalnızca dürbünle bakıldığında ufukta Tiede Dağı'nın zirvesi görünüyordu. Countess'ın tarihle buluşmasına daha 2 gün vardı. Endonezyalı dümenci makine dairesindeki diğer Endonezyalıya motorların hızını düşürmesi talimatını vermişti. Böylece gemi 10 Nisan akşamının dingin sularında kaplumbağa hızıyla ilerliyordu. Tiede Dağı'nın zirvesi görüş alanından kaybolunca dümenci dümeni birkaç derece sola kırdı. Amerikan sahilinden yaklaşık 2963 kilometre uzakta bulunuyorlardı. Gemi bir kez daha uzaydaki kameralara takıldı. Bilgisayarlar transponderini okuyup kimlik bilgilerini karşılaştırdılar ve bir kez daha yasal bir yük gemisi olduğunu ve herhangi bir tehlike arz etmediğini doğruladılar. İlk gelen devlet temsilcisi Japonya Başbakanı ile ekibi oldu. Anlaşmalar uyarınca Tokyo'dan doğruca John F. Kennedy Havalimanı'na uçmuşlardı. Göstericileri ne görebilecekleri ne de duyabilecekleri uçuş bölümünden doğruca kendilerini bekleyen küçük helikopter filosuna götürülmüşler ve hiç beklemeden Jamaika körfezinden Brooklyn'e uçurulmuşlardı. İniş pistini yeni terminali oluşturan büyük bina ve hangarlar çevreliyordu. Japon yolcular bariyerlerin arkasında kendilerinin duyamadıkları bir şeyler söyleyen göstericileri bir an gördükten sonra göstericiler görüş açılarından kayboldular. Helikopterlerin pervaneleri iyice yavaşlarken Japon heyeti gemi personeli tarafından karşılanıp üzeri örtülü bir tünelden gemiye alındı ve kral dairelerinden birisine götürüldü. Helikopterler havalanıp az önce iniş yapan Kanadalıları almak üzere JFK havaalanına geri döndüler. David Gundlach köprüde kalmıştı. 50 metre genişliğindeki köprü denizin tüm enginliğiyle görülebileceği dev pencerelere sahipti. Köprü deniz seviyesinden 60 metre yukarıdaydı. Yine de ön camlardaki sileceklerden, Kui'nin baş kısmının Atlantik'in dev dalgalarını yararak ilerlemeye başlamasıyla deniz sularının oraya kadar sıçrayacağı anlaşılıyordu. Yapılan tahminlere göre dingin deniz ve hafif rüzgarla yolculuğun rahat geçmesi bekleniyordu. Transatlantik güney rotasında ılıman hava koşulları ve sakin denizi nedeniyle yolcuların da tercih edecekleri büyük daire rotasında seyredecekti. Böylece Atlantik okyanusunu bir yay çizerek aşacak ve Azor adalarının kuzeyinden geçeceklerdi. Sırasıyla Ruslar, Fransızlar, Almanlar ve İtalyanlar hiçbir aksama olmadan gemiye vardılar. Queen Mary 2'nin sahibi olan İngilizler son helikopter seferiyle terminale geldiklerinde hava kararmaya başlamıştı. Saat 20'de verilecek olan açılış yemeğinde ev sahipliği yapacak olan Amerika Başkanı, Beyaz Saray'ın alışılagelmiş lacivert helikopteriyle saat tam 6'da geldi. Başkan Transatlantik'e binip çelik kapılar içeridekileri dış dünyadan ayıracak şekilde kapanırken, iskelede bekleyen donanma bondosu "Hail to the Chief" yani Başkana Selam adlı parçayı çaldı. Saat 18.30'da son halatlar da çözüldü ve küçük bir kent gibi bayrak ve ışıklarla donatılmış Queen Mary East Nehri'nde ilerlemeye başladı. Nehirdeki küçük teknelerde ve çevre yollarda bulunan insanlar limandan ayrılan geminin arkasından bakıp el salladılar. Çok yukarılarında dünyanın en varlıklı 8 ülkesinin devlet yöneticileri kurşun geçirmez camların ardından onlara geri el salladılar. Işıl ışıl aydınlanmış özgürlük heykelinin yanından geçtiler. Adaları da gerisinde bıraktıktan sonra Queen Mary hızlanarak yoluna devam etti. Birleşik Devletler Donanması'nın Atlantik filosuna ait 2 füze kruvazörü eşlik etmek üzere Transatlantik'in her iki yanında birkaç yüz metre ötesinde pozisyon alarak kaptanla temasa geçtiler. İskele tarafında USS Leyte Gulf, sancak tarafında ise USS Monterey bulunuyordu. Denizcilikte geçerli olan nezaket kuralları uyarınca kaptan onların pozisyonunu onaylayarak teşekkür etti. Sonra akşam yemeğine katılmak üzere köprüden ayrıldı. Dümeni ve komutayı David Gundlach devraldı. Transatlantik'e denizaltı eşlik etmeyecekti. Bunun 2 nedeni vardı. Birincisi, hiçbir ulus füze kruvazörünün batıp çıkma kapasitesini aşacak bir denizaltıya sahip değildi. İkincisi, Queen hiçbir denizaltının yetişemeyeceği kadar hızlıydı. Long Island'ın ışıkları iyice geride kalırken ikinci kaptan Gundlach motorları optimum hıza getirdi. Birlikte 157 bin beygir gücüne sahip olan 4 Mermaid pod gerektiğinde hızın 30 deniz miline çıkmasını sağlayacak güçteydi. Normal seyir hızı 25 deniz miliydi ve kendisine eşlik eden kruvazörlerin Transatlantik'e ayak uydurabilmek için motorlarını son hız çalıştırmaları gerekiyordu. Gökyüzünde hava eskortu belirdi. Atlantik'te seyreden konvoyun çevresini yarı çapı 500 metre olan bir daire içerisinde tarayabilen radara sahip EC-2 Hawke tipi bir donanma helikopteri ile Transatlantik'e kilitlenme cesaretinde bulunabilecek, her tür düşman silah sistemini bloke edebilecek ve harm roketleriyle yok edebilecek bir EA-6B Prowler'dı. Havadan eşlik eden uçakların yakıtı ABD tarafından sağlanacak, vardiyaları sona erdiğinde ise yerlerini Azor Adaları'ndaki Birleşik Devletler üstünden kalkan aynı tip uçaklar alacaktı. Yolculuğun son üçte birlik bölümü ise İngilizler tarafından güvence altına alınacaktı. Yemek ziyafeti gerçekten çok görkemli geçti. Devlet adamlarının gözlerinin içi gülüyordu. Saygıdeğer eşleri çok şıktı. Yemekler ve kristal kadehlerin içindeki pahalı şaraplar muhteşem görünüyordu. Davetliler kendilerini Amerika başkanını örnek alarak yemekten erken kalkıp dinlenmek üzere suitlerine çekildiler. Zaten içlerinden pek çoğu o gün uzun bir uçak yolculuğu yapmıştı. Ertesi sabah ilk oturum için bir araya geldiler. Royal Court Theater 8 heyetinde bir arada oturabileceği duruma getirilmişti. Baş aktörlerin hemen arkasında uşakları oturuyordu. Görünüşe göre onlarsız olmuyordu. İkinci akşam da birinci akşam gibi geçti. Yalnızca bu defa ev sahibi 200 kişiyi Queen's Grill'e davet eden İngiltere Başbakanı'ydı. Daha az önemli yolcular Britanya restoranı ve yemek servisi de yapılan çok sayıda pub ve bara dağıldılar. Diplomatik görevlerinden o akşamlık sıyrılmış olan çoğunluğu genç yolcular yemekten sonra Queen's Bala Salonu ile G32 adlı gece kulübünü tercih ettiler. Epeyce yukarılarında köprünün loş ışığında David Gundlach gece nöbetini sürdürüyordu. Önünde büyük pencerelerin hemen altında geminin bütün sistemlerinin gösterildiği plazma ekranlar yan yana diziliydi. İçlerinden en önemlisi geminin 46 kilometre çevresinde olan her şeyi gösterebilen radardı. Her iki tarafındaki kruvazörlerin ışıklarını gördü. Daha gerilerde ise Atlantik'te seyreden başka teknelerin ışıkları görünüyordu. Bir de kilometrelerce öteden karşısına çıkan gemilerin transponderini okuyabilen otomatik identifikasyon sistemi ve Lloyd's kayıtlarına dayanan geminin yalnızca adını değil, yükünü, rotasını ve radyo frekansını da belirlemeye yarayan bir bilgisayar programı vardı. Queen'in her iki yanında yine ışıkları söndürülmüş iki köprüde kruvazörlerin radar teknisyenleri dikkatle önlerindeki monitörlere bakıyorlardı. Aralarında geceyi yırtarak ilerleyen dev için tehlikeli olabilecek hiçbir şeyin yaklaşmamasını sağlamakla görevliydiler. Önceden kontrol edilmiş herhangi zararsız bir yük gemisinin bile en fazla yaklaşabileceği mesafe 5,5 kilometreydi. İkinci gece Transatlantik'in 18 kilometre daha fazla yakınına gelen hiç kimse ya da hiçbir şey olmadı. Yüksekliğinden dolayı EC-2 Hawking'in elde ettiği fotoğraflar kaçınılmaz olarak daha büyüktü. Tıpkı dev bir el fenerinin yuvarlak ışığı gibi Atlantik Okyanusu'nu batıdan doğuya tarıyordu. Ancak Hawking'in gördüğü neredeyse bütün taşıtlar konvoydan kilometrelerce uzaklıktaydı. Hawking hareket halindeki 3 geminin önündeki 18 kilometre genişliğinde bir koridoru tarayıp kruvazörlere önlerinde ne olduğunu bildirebilecek kapasitedeydi. Gerçekçi olmak adına görüntülemesini 45 kilometrelik ya da 1 saatlik mesafeyle sınırlamayı tercih ettiğini de söylemek gerekir. Üçüncü gece saat 11'e doğru Hawking bir düşük seviye uyarı sinyali gönderdi. 45 kilometre önünüzde bulunması gerektiği rotanın 4 kilometre güneyinde küçük bir yük gemisi var. Suda hareketsiz duruyor gibi. Countess of Richmond tam olarak hareketsiz sayılmazdı. Pervaneleri suyun içinde boşa dönüyordu. Ne var ki 4 deniz mili civarındaki akıntı gemiye burnunun rotasından şaşmamasını sağlayacak hızı kazandırıyordu. Geminin rotası batıya doğruydu. Şişme sürat botu suya bırakılmış ve geminin iskele tarafına bağlanmıştı. Küpeşteden aşağıya ise bir ip merdiven sarkıtılmıştı. Adamların 4'ü yük gemisinin hemen yanında suda iki yana sallanan botta oturuyordu. Diğer 4'ü ise köprüde bulunuyordu. İbrahim dümendeydi ve sabit gözlerle ufka bakıyordu. Yaklaşmakta olan ışıkların ilk parıltılarını görmek için bekliyordu. Endonezyalı telsizci verici mikrofonun netlik ve güç ayarını yapmakla meşguldü. Hemen yanında annesi babası Pakistan'da doğmuş, kendisi Yorkshire sınırları içerisindeki Leeds adlı büyük kente büyümüş olan delikanlı duruyordu. Dördüncü kişi ise Afgan'dı. Telsizci ayarları tamamladıktan sonra başıyla çocuğa işaret verdi, o da baş işaretiyle karşılık verip telsizin önündeki tabureye oturdu ve çağrıyı beklemeye başladı.
Ayrım sonu.